Bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. İkinci Korintoslara mektubun ikinci bölümündeyiz. Size tekrar keder dolu bir ziyaret yapmamaya karar verdim. Çünkü sizi kederlendirirsem, keder verdiğim sizlerden başka beni kim sevindirecek? Bunu aynen böyle yazdım ki, geldiğimde beni sevindirmesi gerekenler beni kederlendirmesin. Sevincimin hepinizin sevinci olduğuna dair hepinize güvenim vardır. Evet, Pavlus onlardan ötürü moralinin bozulduğunu ifade ediyor. Pavlus kederliyken gözlerinde yaşlar olarak gitmeyi istememişti bu inanlıların yanına. Öyle gitseydi onları da ağlatırdı. Pavlus onların yanına sevinç içinde gitmeyi istiyordu. Şimdi Pavlus onlara yüreğini açıyor. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım diyor. Eğer bir kişi bir diğerini kederlendirdiyse beni değil, abartmadan söylüyorum, bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. Böyle birine çoğunluğun verdiği o ceza yeter. Pavlus, Korintos kilisesine yazdığı ilk mektupta cemaatte büyük bir ahlaksızlığa izin verdiklerinden ötürü onları azarlamıştı. cemaatte, aile içerisinde cinsel ilişki vardı ve buna göz yumuyorlardı. Bunun yanında da kendilerini ruhsal gösteriyorlardı. Bu tür büyük bir ahlaksızlık imanlı olmayanlar için bile bir şok edici olaydı. Ama onlar onu görmezlikten geliyorlardı. Paulus bu durumu düzeltmeler için kendilerine yazmıştı. Onlar da Paulus'a itaat ettiler. Bu günah içerisinde yaşayan adamı cemaat dışarısına ittiler. Bu yapmaları gereken doğru şeydi. Bundan sonra da adam günahını kabul etmiş ve kendini çok kötü hissetmeye başlamıştı. Şimdi ne yapmaları gerekiyordu? Onu bağışlamaları gerekiyordu. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz diyor Paulus onlara. Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ediyorum. Sadece günahından ötürü değil, sizin onu kabul etmeyişinizden ötürü aşırı kedere boğulur. Bu yüzden şimdi kolunuzu onun boynuna dolayın. Yani onu kucaklayın ve onu yeniden paydaşlığa alın. Paulus, Galatyalı inanlılara, kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruha uyan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin diyor. Siz de ayartılmamak için kendinize dikkat edin. Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Gördüğünüz gibi şeytan bizleri ya bir yana ya da diğer yana çekmeye çalışır. Bazen şeytan büyük ahlaksızlıklara karşı gözlerimizi kapatmamızı sağlamaya çalışır. Ya günahlara ödün veriyoruz ya da günahlarından tövbe edenleri bir türlü bağışlayamıyoruz. Bugün inanlılar topluluklarında fazla duymadığımız iki şey vardır. İnsanların günahlarını itiraf edip bağışlanma dilediklerini duymuyoruz ve günahlarını itiraf edenleri bağışlayanları da duymuyoruz. Toplulukların çoğunda bağışlamayan bir ruh hakimdir. Hepimizin her günahı işleyebilecek kapasitede olduğumuzu hatırlamamız gerekmektedir. Karşımızdaki kişi her ne yapmış olursa olsun, biz de aynı şeyi yapma kapasitesine sahibiz. Böyle bir adam günahından tövbe ettiğinde alçak gönüllü bir ruhla eski konumuna getirilmelidir. Bu hizmetin bir parçasıdır dostum. Bu görkemli bir hizmettir öyle değil mi? Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troyas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde diyor Paulus 2. bölüm 12. ayette. Troyas'a geldi ve orada açık bir kapı buldu. O sırada Korintos'a gitmesi yerine orada kalması Tanrı'nın isteğiydi. Paulus döneklik yapmıyor. Sadık davranıyor, sadakat gösteriyor. Tanrı'nın kendisine verdiği fırsata sadakatle davranıyor. Kardeşim Titus'u orada bulamadığım için ruhum huzur içinde değildi diyor. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim. Şimdi Paulus Troyas'ta müjdeyi bildirirken bile kalbi kederliydi. Çünkü Titus Korintos'taki cemaatin durumunu bildiren haberlerle henüz gelmemişti. Paulus merak ediyordu. Titus'un gelmesini beklemişti ama Titus gelmemişti. Sonra Paulus Filipi ve Makedonya'ya gitmişti. Titus oraya gelip Korintosluların cemaatlerindeki günah konusunda gerekeni yaptıklarını ve adamın tövbe edip günahından döndüğünü bildirmişti. Şimdi bazı insanların hizmetin gücü dedikleri bölüme geldik. Bu hizmetin büyüklüğünün bir kısmını oluşturur ve ben bu tür bir müjdeyi bildirdiğimden ötürü ve verdiğimiz Tanrı sözünün böyle olduğundan ötürü çok seviniyorum. Burada önümüzde büyük ve görkemli bir resim bulunuyor. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun diyor Paulus 2. bölüm 14. ayette. Paulus bu dramatik resimde müjdeyi bildirmenin zafer dolu bir girişe öncelik etmek gibi olduğunu söylüyor. Bunun zemininde Romalıların bir yere aldıklarındaki zafer dolu girişleri var. Roma'nın büyük generallerinden biri ya Avrupa'da ya da Afrika'da ön safhalara giderdi. Burada zaferden zafere koşardı. Çünkü Roma seferberliklerinin çoğunda zaferliydi. Bundan sonra Fatih Roma'ya döner ve şehre büyük, zafer dolu bir giriş yaparlardı. Zafer dolu girişin sabah başlayıp gece yarılarına kadar devam ettiği söylenirdi. Romalı Fatih ele geçirdiği hayvanları ve diğer savaş ganimetlerini getirirdi. Geçit alayının başında salıverilecek insanlar bulunurdu. Bu insanlar esir edilmişlerdi ama salıverilecekler ve Roma vatandaşı olacaklardı. Geçit resminin arkasında öldürülecek esirler bulunurdu. Bu zafer dolu kent girişlerinde her zaman buhur yakılırdı. Zaferlerini borçlu olduklarını düşündükleri tanrılara buhur yakarlardı. Geçit resmi boyunca bir buhur dumanı yükselirdi. Bazen o denli yoğun olurdu ki geçit resmi geçerken insanları göremezdiniz bile. Şimdi Paulus bunu zemin alarak bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, yengi alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Bu harika bir şeydir dostlar. Mesih'teyken kaybedemezsiniz, yitiremezsiniz. Paulus, Tanrı'nın bizim her zaman zafer kazanmamıza neden olduğunu söylemektedir. Her zaman mı? Her yerde mi? Efes'te, Harkule'de bir başarı kazandığını biliyoruz ama Atina'da o kadar da iyi değildin Paulus. Her iki yerde de zafer kazandığını mı düşünüyorsun? Paulus buna evet diyor. Tanrı bizim her zaman Mesih'te zafer kazanmamıza neden olur. Paulus evet diyor. Bunu yeniden vurguluyorum. Tanrı bizim her zaman Mesih'te yengi kazanmamıza neden olur. Ve onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan diyor. Kimse, yani herhangi bir kimse Mesih'e iman etmediğinde zafer kazanıyor musunuz? Paulus evet öyle diyor buna. Çünkü diyor biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Bu da 2. bölüm 15. ayettir. O zafer dolu girişte salıverilecekler de vardı değil mi? Öldürülecekler de. Ama hepsi de zafer dolu girişte yer alıyorlardı. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir diyor Paulus 2. bölüm 16. ayette. Bu Paulus için çok büyük geliyor. Böyle bir işe kim yeterlidir diyor. Dostum, dünyadaki en büyük ayrıcalık Tanrı sözünü bildirmektir. Onun gibi başka hiçbir şey yoktur. Bir devletin başkanı, cumhurbaşkanı olmayı istemezdim doğrusunu isterseniz. İnsanların çözülmez sorunlarla dolu bir zamanda cumhurbaşkanı olma isteklerini anlamak zordur. Ama Tanrı sözünü bildirmek görkemli bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her zaman zafer kazanmamızı, yengi kazanmamızı sağlar. Bazı kiliselerde vaaz edilirken insanlar da Mesih'e iman ederler. Müjde bildirilip kalabalıklar Mesih'i kabul ettiklerinde bu harika bir şeydir. Buradaki zaferi görebiliriz. Bizler kurtulanlar için yaşam kokusuyuz. Ama şimdi bir dakika bekleyin. Ya Mesih'i reddeden kalabalıklar ne olacak? Onlar için neyiz? Onlar için ölüm kokusuyuz. Bir cemaate müjdeyi bildirdikten sonra, yani İncil'i, Rabbin İncil'ini, sevinç getirici haberi bildirdikten sonra bunu sık sık söylerim. Buradan Mesih'i reddederek çıkarsanız dostum, ben herhalde en büyük düşmanınız olurum diyorum. Çünkü artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemezsiniz. Ancak şimdi zafer dolu giriştesiniz. Özgür bırakılmayacaksınız, yargılanacaksınız. Ama geleceğiniz her ne olacaksa olsun, İsa Mesih'in büyük zafer dolu girişindesiniz. Çünkü o kazanacaktır kardeşim. Her diz onun önünde çökmeli ve her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etmelidir. O ister sizin kurtarıcınız, ister yargıcınız olsun, bir gün onun önünde diz çökeceksiniz. Paulus'un böyle bir işe kim yeterlidir demesine şaşmamalı. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Bugün buhur yükseliyor, Tanrı sözü bildiriliyor ve bizler hem bir yaşam kokusu hem de bir ölüm kokusuyuz. Biz birçokları gibi Tanrı sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı'dan gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz. Bu da 2. Korintoslar 2. bölüm 17. ayettir. Bu değerli dostum, inanlılar topluluğu hizmetinin planının bütünüdür. Tanrı sözünü hiçbir zaman kirletmememiz ve çarpıtmamamız gerekir. Tanrı'nın ruhu bize gerçeği bildirdikçe onu içtenlikle bildirmeliyiz kardeşim. Şimdi 2. Korintoslar bölüm 3'e geldik. Konu Mesih'in görkemli hizmetinde Tanrı'nın tesellisi. Paulus hizmette zaferden söz etmişti. Şimdi hizmetin onayını ele alıyor. Bu bölümde çok yükseklere çıkacak. Birinci ayette şöyle okuyoruz. Kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yahut bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına mı ihtiyacımız var? Paulus ne diyor? İş verenimden bonservise mi ihtiyacım var diyor. Tanrı'dan onun hizmetkarı olduğuma dair bir mektup mu getirmem gerek? Paulus hayır, bunlara ihtiyacım yok diyor. Benim bunlara ihtiyacım yok. Neden yoktur? Şu nedenden dolayı yoktur. Bunu 3. bölüm 2 ile 3. ayetlerde diyor. Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla taş lefalara değil, insan yüreğinin lefalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğumuz açıktır. Bu nedenden dolayı herhangi bir hizmetin etkinliğinin kanıtı Tanrı'dan bir bonservisiniz olup olmadığıdır. Değerli dostum, Tanrı bonservis dağıtmıyor. Kanıtı kalbin etten levhalarına yazılan mektuplardır. Radyo hizmetim aracılığıyla Mesih'e iman eden birçok kişiden mektuplar aldım. Birkaç yıl önce Harkule'de bir aile beni ziyarete geldi. Radyo programı aracılığıyla başka kimse Mesih'e iman etmeseydi yine de onu başarılı sayardım. Mesih'e iman etmeye karar vermeden önce 3 ay boyunca radyo programını dinlemişlerdi. Sonra bütün aile Mesih'e iman etmişti. Çok güzel bir aileydiler. Onlar yanıt verdiğimiz mektuplardan bazılarıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinden mektuplar alırım. İşte bunlar da benim bonservislerimdirler. Paulus, Korintoslu imanlılara bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılan mektubumuz sizsiniz demişti. Mesih'in sayesinde Tanrı'ya böyle bir güvenimiz vardır diyor 4. ayette. Bu bana güven veriyor kardeşim. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğunu biliyorum. Kutsal kitabın Tanrı sözü olup olmadığı entelektüel olarak belirlenebilir. Ama bugün entelektüel kanıtlara ihtiyacım bile yok. Bunları aştım. Benim için çok basittir artık bunlar. Tanrı sözünün kanıtı ne yaptığıdır. Tanrı sözü tadın da görün Rab ne iyidir diyor. Tadın ve görün Rab ne iyidir. Tanrı burada meydan okuyor. Gel tat ve gör. Size yaptığı davet budur dostum. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır diyor Pavlus 5. ayette. 2. Korintoslular mektubunda elçi Pavlus'un zayıflığını şimdiden hissettiğinize eminim. Ama Pavlus, çünkü ne zaman güçsüz isem, ne zaman zayıf isem işte o zaman güçlüyüm diyebiliyordu. Tanrı büyük bir şey ya da büyük birini aramıyor. Eğer bunu arasaydı beni kullanamazdı ve sizi de kullanamazdı. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bu dünyanın zayıf şeylerini, küçük şeylerini, önemsiz şeylerini seçer. Bizi yeterli kılan kardeşim Tanrı'nın kendisidir. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır diyor Paulus 2. Korintoslar 3. bölüm 6. ayette. Bizler yeni antlaşmanın hizmetkarlarıyız. Eski antlaşma ile yeni antlaşma arasındaki tezatı göreceğiz. Burada birkaç değişik bakımdan bir tezat bulunmaktadır. yazılı yasaya değil ruha dayalı diyor. Eski antlaşmada ve özellikle yasada yazılı yasa öldürür, yazılı yasa suçlar, yasa bizlerin suçlu günahkarlar olduğumuzu söyler. Taş lefalara yazılı o harfler insanları suçlamıştı. Musa'nın yasası hiçbir zaman hayat vermemişti. Burada yaptığı kıyaslama budur. Yazılı yasa öldürür çünkü yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Cemaatlere sık sık yasa aracılığıyla kurtulan birisinin ismini söylemeler için meydan okumuşumdur. Yasayı veren Musa'nın bile yasa aracılığıyla kurtulmadığını biliyor muydunuz? Neden yasa aracılığıyla kurtulmadığını biliyor muydunuz? Çünkü bir katildi Musa. Evet, Musa peygamber bir adam öldürmüştü. Zaten bütün insanlar ve peygamberler de günahlıdırlar. Davut bile Tanrı'nın kalbine göre bir adam olduğu halde yasaya karşı gelmişti. Dostum, yasayı yerine getirerek kurtulamazsınız. Zaten hiç kimse yasayı %100 yerine getiremez. Zaten bir insan yasanın en ufak buyruğunu bile çiğnese bütün yasada suçlu olur. Evet, yasa sizi öldürür, yasa sizi suçlu çıkarır. Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerinde harf harf kazılmış olan yasa yücelik içinde geldiyse, öyle ki İsrail oğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı. Ruha dayalı hizmetin yüceliği içinde olacağı daha kesin değil mi? Bu da 2. Korintoslar 3. bölüm 7 ve 8. ayetler. Eski antlaşma, yasa ölümle sonuçlanan hizmetti. Taşlara yazıldığı ve kazındığı söylendiğinde 10 emirden söz ettiğini biliyoruz. Yasa görkemliydi. Beni suçladığı halde Tanrı'nın isteğidir ve iyidir. Yasanın yanlış bir yönü yoktur. Hayır, yasa iyidir. Sorun benim. Bana günahkar olduğumu gösterir. Öyle ki İsrail oğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı. Musa'nın yüzündeki o görkem yavaş yavaş yok oldu. Eğer eski antlaşma görkemliydiyse yeni antlaşma çok daha fazla görkemlidir. İnsanı mahkum eden hizmetin yüceliği varsa aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır. Bu da 9. ayet. Aklanmayı sağlayan hizmet, Mesih İsa'da sahip olduğumuz kardeşim doğruluktur. Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın, şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Bu da 10 ile 11. ayetler. Geçici olan kardeşim yasadır, şeriattır. Geçici olduğuna dikkat edin. Öyleyse kalıcı olan o yeni antlaşma çok daha yücedir. Çünkü kalıcıdır. Musa'nın yasasının verilişiyle içinde yaşadığımız lütuf çağı arasında bir kıyaslama yapılıyor. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrail oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz diyor Paulus 2. Korintoslular 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Neden söz ediyor? Yasanın ilk verilişiyle ikinci verilişi olduğunu anlamalıyız. Musa peygamber Sina Dağı'nın tepesine çıktığında Tanrı ona taş levhalar vermişti ve Tanrı kendisi yasayı bu levhaların üzerine yazmıştı. Bu İsrail oğullarının uymaları gereken ve eğer onu yerine getirebilirlerse aracılığıyla kurtulmaları gereken yasaydı. Ama bunu kimse yerine getiremezdi. Ve bununla yargılanacaklardı. Musa peygamber dağda Tanrı'yla birlikteyken İsrail oğulları daha o anda benden başka ilahın olmayacak ve kendine gökte ve yerde ya da sularda yaşayan hiçbir canlıya benzer put yapmayacaksın diyen ilk iki buyruğa karşı geliyorlardı. Musa'nın yasası çok sert ve katı bir yasaydı. Musa bile çok korkuyor ve titriyorum demişti. Dostum, yasa yüceydi. İnsana kurtuluş yolu sunuyordu ama insan onun taleplerini yerine getirebilmek için fazlasıyla zayıftı. Tanrı'yı hoşnut eden yüce bir yaşam yoluydu ama kayıp durumundan dolayı insan için bir ölüm hizmeti haline gelmişti. Ancak Tanrı'nın kayrasının, Tanrı'nın lütfunun yüceliğinin Mesih'te yerine gelmesi gerçekten de yücelik hizmetidir. Bir başka parça da buna mübarek Tanrı'nın yüce müjdesi denir. Burada mübarek olarak tercüme edilen sözcük mutludur. Mutlu Tanrı'nın müjdesi. Kardeşim, İncil mutlu Tanrı'nın müjdesidir, iyi haberdir, sevinç getiren haberdir. İşte buna iman eden kimse Tanrı'nın kayrası aracılığıyla kurtuluyor. İnsan yasa aracılığıyla kurtulmuyor, Tanrı'nın Mesih'te sunduğu kurtuluş aracılığıyla kurtuluyor. Ve bu kurtuluş herkese, sana da sunulmaktadır kardeşim.